Erkam televizyonumuzun kıymetli izleyicileri, Erkam radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, İftar Sevinci programımıza hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız. Kendisi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı. Benim de yüksek lisans, lisans, doktora her dönemde hocam olmuştur. Hocam sizi bugün akşam burada ağırlamak ne güzel, hoş geldiniz.
Estağfurullah, teşekkür ederim Süleyman'cığım. Yani biz sizden işte biraz erken dünyaya gelmişiz. Yoksa arkadaşız, dostuz.
Estağfurullah hocam.
Eksik olmayın. Cenab-ı Hak birlikteliklerimizi zahsına muvaffak etsin. Önemli olur.
Amin hocam. Hocam çok güzel bir böyle iftar akşamındayız. Zaten tasavvufta açlık, az yeme, oruç tutma, nefsi yenmenin en önemli metotlarından birisidir. Hocam bu manada oruç, nefis terbiyesi açısından önemi nedir?
Evet. Şimdi efendim tabii insan nefsinin hevası insan üzerinde egemenlik kurmaya çok yatkın. اَفَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ diye Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet-i kerime var. Allah Teala Hazretleri buyuruyor Efendimiz'e hitaben, sen nefsinin hevasını, nefsani duygularını putlaştıranı, tanrılaştıranı gördün mü Habibim diyor. Yani insanoğlunun nefsani duygularında, hevasında bir ego, bir benlik, bir nefsani tavır hiç şüphesiz vardır. Bunun da tedavi edilmesi, terbiye edilmesinin yol ve yönteminin işte bizim İslami gelenekte, tasavvufi ananede önemli unsurlarından birisi elcu dedikleri açlık ya da kılle-i taam denilen az yemek ya da bir başka ifadeyle oruca devamdır. Yani çünkü insan nefsini en çok azgınlaştıran, önüne geçilmesini engelleyen fonksiyonlardan birisi, özelliklerden birisi insandaki karnının tok olmasıdır diye tanımlanmıştır irfan geleneğinde. Hatta bazı ariflerimiz Firavun, Karun ve benzeri tarihe geçmiş, böyle nefsaniyetleri öne çıkmış, nefsani kimlikleriyle tanrılık iddiasına kalkışmış olan insanların da aç olsalardı, açlıkla terbiye edilselerdi, bu duyguları bu kadar depreşmezdi şeklinde değerlendirmelerini görüyoruz ki bu insanın tokluk sayesinde nasıl gözünün başkasını görmeyeceğini ifade ediyor. Bizim dilimizde de yani bunu anlatan güzel deyimler, sözler var. Ne derler? Tokun açtan haber olmaz derler. Yani bir insanın acın ne çektiğini, açlığın ne demek olduğunu, onun sıkıntılarını empati yapabilmesi için kendisini de biraz açlık duygusu yaşaması lazım. Aslında tam da oruçta bu zemine oturuyor. Yani elbette orucu emreden ilahi emir bize onun ana hedefinin لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ ifadesiyle takvaya ermek olduğunu anlatıyor. Yani oruç evet belli zaman zarfında işte imsak vaktinden iftar vaktine kadar olan sürede yemek içmekten ve evlilik münasebetlerinden uzak kalmak diye tanımlanıyor fıkhi bakımdan baktığınız zaman. Ama onun sonundaki لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ yani insan üzerinde meydana getirdiği tesirin, icra ettiği önemli anlam ve değerin takvaya ermek gibi bir özelliğe sahip olduğunu görüyoruz ki demek ki oruç, orucun ruhu takva aslında. Yani insanı takvaya erdirici bir özellikle onun yerine getirmesi. İşte bu nefsani duyguların kırılması da yine açlık ve oruçla mümkün oluyor. Hakikaten oruç tuttuğu zaman insan o açlığın yüreğimize değdiği, canımızı yaktığı veya işte bileyim hakikaten hissettiğimiz zamanlarda düşünüyoruz ki hakikaten açlık çeken insanlar var ve bu açlık çeken insanların halleri nicedir hatırımıza geliyor. Değilse tok olduğumuz zamanlarda buna empati kurmamız ve kendimizi onların yerine koyarak düşünmemiz mümkün değil. Allah Teala herhalde biraz da bunun için hem bize kendi ihsan ettiği nimetlerden bir süreliğine mahrum bırakarak o nimetlerin kadri kıymetini bilmemizi istiyor. Hem de o nimetlere sahip olmayan insanların ne çektiklerini, nasıl bir duygu yaşadıklarını anlamamız adına bize bir atmosfer sunuyor tabiri caizse oruç ayında, Ramazan ayında. Ve hakikaten Ramazan ayında insanlar bu yüzden daha çok diğergam oluyor. Daha çok ikram etmeyi seviyor. Çünkü aç olan insanların çektiklerini hissettiği için yani infak etmek istiyor, iftar vermek istiyor, efendim sofra kurmak istiyor veya en azından maddi olarak imkanı dar olan insanlara vermek istiyor. Hatta mesela zekat farizası Ramazan'a münasır bir ibadet değildir bizde. Yani zekatın şartları bellidir. Havli havelen şartı vardır. Yani insan ne bileyim senenin 365 günden birinde işte nisap miktarı mala bali olmuştur serveti. O da işte 80 gram altın olarak kabul ediliyor bugün. O 80 gram altına bali olduğu zaman serveti onun üzerinden 354 günlük kameri takvim geçtiği andan itibaren o zekat mükellefidir. Ve o gün hemen o zekatı vermesi iktiza eder. Yani üzerine farz olur. Ama o gün değil de genellikle bizim insanlarımız bunu Ramazan'da vermeyi tercih ediyor. Bunun tabii sebepleri var. En önemli sebeplerinden birisi Ramazan'da daha çok merhamet kuşanmaları, daha çok empati yapmaları, daha çok işte acı olanın, imkanı dar olanın farkına varmaları sebebiyle ya bizim bir de zekat borcumuz var. Onu da bir hesaplayıp onu da ödeyelim diyor insanlar. Ondan sonra ne bileyim her gün önden geçtiği fırının normalde hiç farkında olmayan insanlar burada fırın varmış diyor. Niye? Burnuna gelen mis gibi işte ekmek kokusu veya diğer kokular yani daha duyarlı olduğu için insanı ona hazırlıyor. Dolayısıyla orucun gerçekten böyle bir yemeği azaltma suretiyle nefsi frenleme noktasında, nefsin hevasına gem vurma noktasında ve irade eğitiminde önemli bir yeri var. Çünkü biz bu dünyada en çok irade eğitimine tabiyiz. Nefsi frenlemekten sorumluyuz. Yani nefsimizi frenleyemezsek, onun sınırsız isteklerine bir sınır koyamazsak elbette ona mağlup oluruz ve nerede duracağımız belli olmaz. Ama biz nefsimizi azla yani aşılayarak tabiri caizse ikna edersek, ona kani hale getirirsek artanı başkalarıyla paylaşmamız ve diğer yeni isteklerin ortaya çıkmasına engel olmamız söz konusu olur. Ama siz her nefsinizin istediğini yerine getirdiğiniz ve her işte nimetten yararlanarak ondan bir haz aldığınız zaman bu hazın da bir eşiği var. Yani yeni hazlarla bu eşik yükselmeye başlıyor. Ama siz yemekten tam doymazsanız ve onu bir kıvamda tutarsanız o haz eşiği hep aşağıda bir yerde kalıyor ve daha kolay haz alıyorsunuz. Daha çok her nimetten istifade etme imkanınız oluyor. Onun için hiçbir nimetten tıka basa doymayı tavsiye etmiyor İslamiyet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani orucun dışındaki normal zamanlarda da sofraya oturduğumuz zaman karnımızı tıka basa doyurmadan kalkmayı emretmiş olması, efendim işte belinizi doğrulacak birkaç lokomacık tabirleriyle tavsiye etmiş olması ve yediğiniz kadar daha yiyebilecekken kalkmanızı emretmiş olması bunu gösteriyor. Çünkü gerçekten tam gözümüz, karnımız, her şeyimiz doydu da kalkmışsak o zaman yeni açlıklar gündeme gelebiliyor. Onun için Ramazan'da bizim oruçla kendimizi aç bırakarak bir irade eğitimine tabi tutuluyoruz biz aslında. Çok ciddi manada bir nefs eğitimine, bir irade eğitimine tabi tutuluyoruz. Bizim kendimizi tanımamıza, kendimizin farkına varmamıza, zaaflarımızı ortaya çıkarmamıza, zayıf yanlarımızı telafi etmemize de imkan sağlıyor ve paylaşım ortamını da artırmak gibi bir imkan sunuyor bize.
Hocam hakikaten de bu Covid salgını bayağı bir aileyi etkiledi. Pek çok kardeşimiz işini kaybetti. Zaten hocam oruç az tüketerek belki fazlasını paylaşma ayı dediğiniz gibi hocam. Aynen. Özellikle hocam bu ayda eve misafir de çağıramayacağız. Durum onu gösteriyor. Evet. Hocam hangi tür hayırlar yapmak lazım? Yani yurt dışına mı, yurt içine mi, bazı vakıflara
vallahi mı? Vallahi tabii el akrab fel akrab. Yani önce en yakından başlamak esastır. Yani
komşularımızdan.
Yani komşularımızdan, yakın akrabalarımızdan, yani orak kurp kelimesi hem akrabalık hem de komşuluk ikisini de kapsayacak manadadır. Dolayısıyla yani bizim yakın komşumuz ihtiyaç sahibiyken onu atlayıp bir başka yere bakmamız vebali mucib olur. Yani önce en yakındakini görmemiz iktiza ediyor. Yakın çevremizden başlayarak belki bunu para olarak, finans olarak vermek Yani eğer erzak, yani erzak vermek de güzel belki ama şimdi bazen şöyle oluyor. Yani fukaraya erzak birkaç yerden geliyor. Onları zamanında tüketemediği zaman bu sefer daha çok yığılıyor. Hal böyle olunca belki en doğrusu para olarak eline verip başka ihtiyaçlarını görmesini veya başka zamanda kullanmasını sağlayacak şekilde değerlendirmek daha uygun olur diye düşünüyorum. Tabii dediğiniz gibi iftar sofrası açmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiği önemli güzelliklerden birisi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine en hayırlı amel nedir diye sorulduğunda it'amu ta'am ve ifşa'us selam buyuruyor. Yani yemek yedirmen, sofra açman, iftar sofrası veya başka sofra açman ve selamı yaymandır diyor. Bakın ikisinde de çok önemli bir meziyet var. Yani it'amu ta'am, yani siz hanenizi, sofranızı açıyorsunuz. İnsanların sizin hanenize gelmesini, onlarla buluşmasını sağlamayı hedefliyorsunuz. Bu bakımdan önemli ama şimdi dediğiniz gibi korona sürecindeyiz. Bu çok fazla mümkün olmayacak. Belki çok sınırlı sayıda, çok yakın akrabalarımız ve az sayıda insanlarla. Ama bizim düşüncemizde olan, var olan, yani ikram etme, efendim iftar olarak değerlendirmeye, başka şekilde değerlendirmek şeklindeki teberrularımızı biz bir başkasına para olarak verebiliriz. Komşumuza, fukaraya, talebeye vesaireye o şekilde bunu değerlendirmek mümkün olur diye düşünüyorum. Yani geçen sene de bu sene de hakikaten sofra açma konusunda devletin aldığı önlemler muhacesinde sıkıntılar var. Doğrusu da bu. Yani devlet de bunu herhalde millete gadir olsun diye yapmıyor. O da yani bu pandemiyi önlemek, yani insanların daha sağlıklı şekilde Ramazan'ı ya da diğer zamanlarını geçirerek hayatın devam etmesini sağlamak için bu tedbirleri alıyor. Yani biz bu tedbirlere uymakla yükümlüyüz. Yani çünkü asıl olan önce canın korunmasıdır. Yani biz önce canı koruyacağız, kendi canımızı koruyacağız, insanların canını koruyacağız. Yani diğer vazifeler ondan sonra geliyor. Can olmadan hiçbirisi olmuyor. Yani dinin korunması da canın korunmasına bağlı, neslin korunması da canın korunmasına bağlı, malın korunması da ona bağlı, aklın korunması da ona bağlı. Yani asıl olan hıfzun nefs, yani canın korunması hadisesi. Dolayısıyla yani biz kendi canımızı, komşularımızın, akrabalarımızın, insanların canlarını koruyacak adımlar atmak ve bunları yapmakla yükümlüyüz. Normal süreçlerde iftar vermek, sofra açmak canın korunması adına önemli bir adımdı. Ama şimdi açmamak önemli bir adım. Yani insanları çağırıp çok fazla sayıda insanı bir yere getirmemek belki hıfzun nefs için, yani nefsi korumak, canı korumak için önemli bir adım. Onun yerine biz nakdi olarak bunları kendi memleketimizde, Suriye var hemen burnumuzun dibinde, orada işte İdlib'de, Azez'de ve başka yerlerde Türk askerinin, Türk insanlığın, Diyanet Vakfı'nın, Hüdayi Vakfı'nın ve bir diğer sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği hizmetler var. Yani o hizmetlere katkı vererek de yardımcı olabiliriz. Ve zaten dediğiniz gibi yani bu pandemi sürecinde işini kaybeden, efendime söyleyeyim maaşını alamayan pek çok kardeşimiz, komşumuz, dostlarımız var. Yani onları da hesaba katarak, yani onlara da bu imkanlarımızı paylaşmak suretiyle Ramazan'ın berekatından onları da istifade ettirmeliyiz. Çünkü Ramazan bir rahmet ayı, bir bereket ayı ve bu rahmet ve bereket ayında Efendimizin hayatını anlatan kaynaklara baktığımız zaman Peygamberimiz normal zamanda zaten çok cömert ama Ramazan geldiği zaman yağmur yüklü bulutlar gibi cömert olduğundan bahsediliyor. Buradan da anlıyoruz ki yani Ramazan'da Efendimizin tavrına, onun ahlak hamidesine sahip inanan insanların yani olabildiğince cömertliği öne çıkaracak planlar, projeler ve hizmetler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yani eve kapanalım belki ama ceplerimizi kapatmayalım. Yani kapımız açık olsun, gönlümüz açık olsun ve ceplerimiz açık olsun. İmkanlarımızı insanlarla paylaşalım. Yani eve kapanmak mecburiyetinde kalmış olmaklığımız bizi başkalarını görmemize mani olmasın. Online sistemler var. Finans için de online sistemler var. Efendim görüşmek için de online sistemler var. O sistemler de Allah'ın bir nimetidir. Onlardan yararlanarak bu paylaşım süreçlerini sürdürme imkanına sahibiz diye düşünüyorum.
Hocam şimdi Ramazan ayı bir oruç, bir de Kur'an ayı hocam. Belki dediğiniz gibi bu süreçte evde kalma süremiz daha uzun oluyor. Aslında hocam iyi tarafları da var. Hani hastalık kötü bir şey ama yalnız kalma açısından, Kur'an-ı Kerim'e vakit ayırma açısından.
Tabii yani her krizde bir şey vardır. Yarar tarafı da vardır. Yani bu pandemi sürecinin de bir kriz tarafı var ama bir de onun bize yararlı olan tarafı elbette bu Ramazan ayında özellikle. Yani Ramazan'ı itikafa çevirmek, halvete çevirmek, evlerimizi mabede çevirmek, efendim mihraba çevirmek. Mihrap biliyorsunuz camideki o kıble mahalli değil. Asıl mihrap ibadethane demektir. Sözlük manası aslında harp aleti demektir. Yani nefsin savunmasına yönelik harp aleti demek mihrap. Yani ve şeydeki Kur'an-ı Kerim'de geçen Meryem aleyhisselama ait olan mihrap şeyde Süleyman Mabedi'nde Meryem'in özel olarak yaşadığı, imrar hayat ettiği, ibadet yaptığı, nefsini koruduğu ve korunduğu o özel mekanın adıdır. Kullemâ dehal aleyhâ Zekeriyel mihrab ve cede indehâ rızkan kâle yâ Meryemu enna leki hâdâ kâlet ve minen dillâh. Yani ne zaman mihraba Zekeriya aleyhisselam onu ziyarete gitse onun yanında bir azık ve rızık bulunduğunu görüyor. Yani Allah tarafından bir mucize ilahi olmak üzere. O da soruyor, bunun nereden çıktı bunlar, nereden geldi ya Meryem diye Zekeriya aleyhisselam. O da o Allah tarafından geldi, minnillah diyor. Allah gönderdi bunları diye. Yani o mihrapta korunan Meryem aleyhisselam gibi yani bizim de evlerimiz korunaklı hale gelip hem koronadan korunaklı hale gelsin hem de bizim nefsimizi koruyacak korunaklı hale gelip aile efertlerimizle birlikte soframızda onlarla beraber birlikte kitap okuyarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, meal ve tefsirden onlara ders yaparak yani bu bir aylık Ramazan orucunu hem nefsimizi ıslah, irademizi güçlendirmek adına hem de Kur'an'la biraz daha bütünleşmek adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ve geçen sene de hakikaten çok bereketli bir Ramazan idrak etmiştik bu şey vesilesiyle, korona vesilesiyle evlerde kalınmıştı ama yani bunu, bu mecburi bulunuşumuzu fırsata çevirmeliyiz bence. Yani bu artık bir mecburiyet diyerek oraya kahretmek ve kerhen bulunmak yerine yani hakikaten bu bir iyi bir imkan oldu. Çocuklarımıza daha çok zaman ayıralım. Onlarla birlikte olalım. Onlarla birlikte işte Kur'an okuyalım. Onlarla bir sohbet edelim. Kitap takip edelim. Şeklindeki imkanları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
Sanki hocam yani bu dönemler aile için bir bereket oldu. Ailemize, çocuklarımıza, eşlerimize vakit ayırma açısından. Belki hocam bir odamızı mihrap yapıp sizin tabirinizle mescit yapıp orada cemaatle namazları da kılmak
tabii,
mümkün olursa daha da güzel olur herhalde.
Zaten hani itikaf diye bizim bir sünnet-i kifayemiz var. Yani biliyorsunuz bir farz-ı kifaye var, bir sünnet-i kifaye var. Farz-ı kifaye malum cenaze namazı. Sünnet-i kifayede 5 vakit namaz ve özellikle cuma namazının kılındığı cami mescitlerde erkeklerin itikafa girmesi. Ramazan'ın son 10 gününde. Şimdi camiler kapalı olduğu için bu itikaf hanelerde gerçekleştirilebilir.
Hocam sözünüzü balla keseyim. İtikafa ikinci inşallah bölümde devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz İftar Sevinci programımızda kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Televizyonumuzun pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, İftar Sevinci programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam biraz önce çok güzel bir konuya girmiştik. İtikaf evet. Konusu. Belki de biraz ihmal edilen bir sünneti
doğru. Şimdi efendim tabii itikaf Kur'an-ı Kerim'de böyle akifin diye de geçiyor. Kabe-i Muazzama'nın ibadetine devam eden insanlar manasına. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Medine döneminde her Ramazan'da son 10 gün girdiği bir sünnet. Bu bir de Kur'an-ı Kerim'i Cibril emiriyle mukabele ettikleri bir yer. İnsanın tabii hele çağımızda yaşadığımız dönemde her şeyin dışa dönük olduğu, dışarıdan pek çok uyarıcıları aldığımız, yani televizyondan, internette, sosyal medyaya, akıllı telefonlara varıncaya kadar pek çok uyarının bir uyardığı bir dönemde. Yani insanın biraz kendine has, kendine özgü zamanının olması, biraz kamerayı da içine çevirmesi önemli ve anlamlı diye düşünüyorum. Yani hep dışarıda gördüklerine, duyduklarına değil de kendi öz dünyasında, gönül dünyasında, olan bitene nazar etmesi için dış dünyanın avaik ve alaikından, eskilerin tabiriyle, yani bağlarından, ilgilerinden sıyrılıp işte camide, ama bugün cami mümkün değil, öyleyse evimizde, hanemizde, yani bir mescit ittihaz ettiğimiz odada bu itikafı gerçekleştirebiliriz. İtikaf dediğimizde zaten sonuçta çok fazla dünya kelamına dalmadan o mekanda istirahatimizi de orada yapmak, ibadetimizi de orada yapmak, kıraatimizi de orada yapmak, Kur'an kıraat ve tilavet ediyorsak, başka şeyler okuyorsak da orada yapmak. Yani böylece zamanımızın 24 saatini neredeyse mümkün mertebe ibadet, yani tabii hepsi ibadet olacak, elbette istirahat edeceksiniz. Ama niyetiniz tamamen ibadetle geçirmek olduğu için tamamen ibadetle geçirmiş gibi olacaksınız. Onu o manada söylüyorum. Yani böyle bir yol edinilebilir. Yani bu hem zamanı yönetmek adına, daha bereketli geçirmek adına ve şimdi ben ne yapacaktım kaygısına düşmek yerine, yani planımız, projemiz belli. Ben Ramazan'ın son 10 gününde de kendi evimde işte oturma odamı veya salonumu işte itikaf hanesi haline getirdim. Orada itikafa gireceğim. Orada işte tesbihatımı, evradımı, Kur'an tilavetimi yorulduğum zaman da şöyle hafif kıvrılıp istirahatime bakacağım. Ama çocuklarımı da namazı cemaatle kılacağım. Onlar gelecekler benim arkama, bana uyacaklar. Ben de onlara namazı kıldıracağım. Namazdan sonra onlara belki 3-5 cümle bir şey söyleyeceğim. Yani bu suretle, yani evdeki bulunmuşluğu kâra çevirmek ve hem itikaf yapmak hem onların gönül dünyalarına dokunacak bir şeyler yapabilmek önemli bir şey. Tabii mühim olan orada dünya kelamı konuşmamak, dünyevi meselelere dalmamak. Yani uhrevi, İslami, insani şeyler söylenebilir, konuşulabilir. Efendim, onda bir mahsur yok. Ve sınırlı olmak şartıyla bunların da yapılması mümkün. Dolayısıyla itikaf ibadetini ben önemsiyorum. Çünkü bizim geleneğimizde, hatta peygamberlerin geleneğinde, onu kastederek söylediğimiz geleneğimiz diye, yani Musa Aleyhisselam'ın ve vaadna Musa selasine leyleten ve etmemnaha bi aşr ayeti kerimelerinde anlatıldığı üzere bir 30 gün hakkı randevusu var. Arkasından bir 10 daha ilave edip o 40'a tamamlanıyor ve orada Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk ile mülaki oluyor. Oradan elvah dediğimiz levhalar halinde Tevrat'ı alıp öyle dönüyor. Bu 40 günlük bir süre. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da peygamberlik öncesi süreçte Hubbe ileyhil halal diye, yani ona yalnızlık sevdirildi diye anlatılan Bedülvah isimli hadis kitaplarının ilk bölümlerinde, Buhari'de özellikle bir hadise var. Yani o yalnızlık ve tek başına kalıp Rabbi ile baş başa olmak. İşte özellikle Hira mağarasından hem gecenin derinliğinde semayı ve Kabe-i Muazzama'yı seyrederek, yani bir tefekkür ve tezekkür ibadeti yaşadığını, bir tahannüste bulunduğunu hadislerde görüyoruz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in de böyle bir süreci olduğunu biliyoruz. Şeyin de var, Musa Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber yine itikaf adıyla bahsettiğimiz bu sünneti bize bir bakıma emanet olarak bırakıyor. Yani bunlardan hareketle baktığınız zaman, yani bizim Ramazan ikliminde böyle bir itikafla Ramazan'ı taşlandırmamız, yani son 10 gün içinde Kadir Gecesi'nde bulunduğu o geceleri böyle ihya etmemiz çok anlamlı ve güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah hepimize müyesser olur.
İnşallah hocam, şimdiden o zaman programımızı yapmak lazım, Ramazan programımızı.
Tabii. Yani hem bize daha dolu dolu geçmesi adına, yani şimdi ben ne yapacaktım, en zor şey o. Yani ben bugün ne yapacağım değil. Yani benim her günüm planlı. İşte son 10 günümde itikafla geçecek. İtikafla yapacaklarım belli. İşte şu kadar saat Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Şu kadar saat tesbihatım var. Şu kadar saat şu kitaptan okuyacağım. Vakit namazlarında cemaatle çocuklarıma namaz kıldıracağım. Namazdan sonra da işte şuradan onlara 10 dakika sohbet edeceğim. Sonra 10 dakika kıvıracağım şurada. İstirahat edeceğim gibi. Yani zihinde böyle plan olursa, yani bu evde kapalı kaldığımız zamanlarda derde düşmeyiz.
Hocam, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Ramazan ayı çok büyük bir aydır. Ramazan ayının hakkını veren, onu memnun eden bütün senesini dolu dolu geçirir. Ramazan ayının hakkını veremeyen, onu memnun edemeyen de bütün senesi avara geçer diyor hocam.
Efendimizin malum bir hadis-i şerif var. Yani oradan kinayedir muhtemelen İmam Rabbani Hazretleri'nin şeyi de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz kurma kütüğünden sonra minberde hutbe irad etmeye başlamıştı. Sahabiler ona 3 basamaklı minber ihdas ettiler. Onun üzerine çıkarak hutbe irad ediyordu. 3. basamağa çıkıyor. Oradan konuşuyordu. Bir gün Mescid-i Nebi'ye geldi, hutbeyi ad edecek, her basamakta durdu ve amin, amin dedi. Sahabiler merak ettiler. Yani ortada muhatap görünmüyor, konuşan görünmüyor. Hazreti Peygamber ne duydu, ne gördü de kimin duasına amin diyor diye merak ettiler. Hutbe bittikten sonra sordular, ya Resulallah, siz minbere çıkarken normalde basamaklara durmadan üçüncü basamağa çıkardınız. Oradan bize döner hutbe irat buyurdunuz. Ama şimdi gördük ki bu hutbede her basamakta durdunuz ve amin buyurdunuz. Neydi olan biten, bize de lütfeder söyler misiniz diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ben dedi minbere birinci basamağa ayağımı koyduğum zaman Cibril Emin geldi ve bana dedi ki, ya Muhammed, adın yanında anıldığı halde sana salavat-ı şerife getirmeyen kimsenin kıyamet günü burnu yerlerde sünüsün. Amin de dedi, ben de amin dedim. Bana böyle dua talim etti ve amin dememi istedi. İkinci basamağa adım attım. Orada da anne babası ikisi birden ya da birisi yanında ihtiyarladığı halde, ihtiyarlık çağına ulaştığı halde, onların rızasını ve duasını alamadan ölen kimsenin de kıyamet günü burnu yerlerde sürünsün dedi. Bana da amin dedi, ben de amin dedim. Üçüncü basamağa çıkınca dedi ki Cibril Emin, ya Muhammed, Ramazan ayına eriştiği halde, yani evveli rahmet, ortası mağfiret, nihayeti cehennemden azat oluş ayı olan Ramazan ayına eriştiği halde, onda mağfurin cümlesine erişemeden, mağfiret olunmadan ve Ramazan'ı değerlendiremeden geçirenlerin de burnu yerlerde sürünsün dedi. Bana da amin de dedi, ben de amin dedim. Bu hadis-i şerif işte tam İmam Rabbani söylediğiyle denk düşüyor. Hakikaten Ramazan, yani rahmet deryasının feyazan halinde olduğu, saçtığı, coştuğu bir iklimde insanın bu kadar gafilane bir tavırla Ramazan arkasını dönmesi veya bunun farkında olmaması, bundan hiç behrement ve hissement olmaması büyük bir talihsizliktir. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nin söylediği el hak doğrudur.
Hocam bir de şöyle bir şey var. Şimdi sanki hocam tasavvufta Ramazan'ı bütün seneye yaymak var. Tabii ki Ramazan'ın bereketi olmaz Ramazan dışında ama Şimdi Ramazan'da sahur var, diğer zamanlarda seherimiz var. Evet. Hocam bu seher disiplini de belki gündeme getirmek lazım. Zaten kalkıyoruz.
Eyvallah. Sahura. Tabii. Seher kelimesi biliyorsunuz gecenin son üçte biri için kullanılan bir tabirdir Arapçada. Hayl yazı sehar. Bir seher var. Gözlü heyle yazılan o uykusuzluk demek. Buradaki sehardır. Eshar diye çoğul halinde Kur'an-ı Kerim'de iki yerde yaklaşık lafızlar farklı ama mana aynı. Seher vakitlerinde istiğfar edenler el müstağfirine bil eshar ve bil esarihum yestağfirun. Ayet-i Kerim'de iki yerde böyle geçiyor. Şimdi burada anlıyoruz ki seher vaktinde kalkmak erken saatlerde, sabah namazının öncesinde uyanık olmak, istiğfar ile meşgul olmak, kıbleye yönelmek, sabah namazına hazırlık yapmak, Kur'an okumak ya da başka bir şeylerle meşgul olmak sizin de ifade ettiğiniz seheriliktir. Seher zevkine, hazzına düşkünlüktür. Çünkü seher vaktinin kalbin dinginliği, gönlün açıklığı, berraklığı bakımından da önemli bir yeri olduğu Ya yuhel müzzemmil ayet-i kerimesinde de ifade ediliyor. Ya yuhel müzzemmil kumul leyl diye başlayan ayet-i kerimede inne naşi'etel leylihi eşeddu vat'an ve akve mukhile. Yani geceleyin, özellikle o işte gecenin son üçte bir kısmında idrakin, kalkışın daha dingin, daha anlayışın ve ezberlemenin ve sözün daha müessir olacağına dair ayette işaretler de var. Hal böyle olunca yani gece programını bence akşam yatsı yıkıldıktan sonra yatıp seher vaktinde kalkacak şekilde planlamak çok daha akıllıca bir iştir. Çünkü güneş ışınlarının tesiri bakımından da akşam hemen yatsı mütakip uyku insanı daha dinlendirici oluyormuş. Sabah namazından sonraki uyku ise onun kadar dinlendirici olmuyor. O yüzden mümkün mertebe erken yatıp seher vaktinde kalkmak Ramazan'ın dışındaki zamanlarda da herhalde hem sağlık açısından hem manevi sağlık açısından, yani hem bedeni sağlık açısından hem manevi sağlık açısından önemli. Sonra bir de teheccüd namazı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vacip hükmündedir. Fazladan bir teheccüd namazı kıl diye Cenab-ı Hak Peygamberimize emrediyor. Peygamberimize bu vacip hükmündeydi. Müslümanlara da Ondan sonra gelecek Müslümanlara da müekket sünnettir. Dolayısıyla teheccüd namazına kalkmak, sabah namazından önce o namazı kılmak, ondan sonra istiğfarla meşgul olmak, ibadet, taat, hizb okumak ve benzeri manevi vazifelerle meşgul olmak gerçekten ciddi bir uyanıklık imkanı sunmaktadır inanan insanlara. Yani o bakımdan Ramazan'ın dışındaki zamanlarda kazanılan bu güzel seher vaktinde kalkma, sahur vaktinde uyanık olma geleneğini Ramazan'ın dışına taşımak, 365 günü Ramazan gibi idrak etmek manasına da gelir aynı zamanda.
Hocam sanki Ramazan ayı, hani sporcular böyle zaman zaman kamplara girip eğitim alıyorlar. Bizim de Müslümanlar için hocam manevi eğitim zamanı
tabii,
gibi.
Bir kondisyon yükseltme zamanı gibi sanki. Dediğiniz güzel bir teşbih oldu. Yani futbolcuların, yani onlar da tam işte dış avaik ve alaiktan soyutlanıp kendi işlerine yoğunlaşıyorlar. Hangi alanda yapıyorlarsa sporlarını. Müslüman da yani diğer meşgalelerini azaltıyor. Daha çok ibadet, oruç, taat, Kur'an gibi yani gönül dünyasını imar ve inşa edecek olan ibadetlere ve amellere kendisini hasrediyor. Bu da tabii ister istemez o manevi kondisyonu yükselten bir ortam sunuyor ona. O bakımdan Ramazan iyi değerlendirilirse, ondan sonraki süreçte iyi takip edilirse, hayrul amali edvemuhe ve in kalle fehvasınca, amellerin hayırları sürekli olanlardır, az da olsa diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani onu 365 güne yayarak yapabilmek çok daha iyi. Yani hani şey var şimdi, bir damlama sulama var. Bir de işte haşriye getirip tüm suyu bir meydana dökmek var. Şimdi bir varil suyu getiriyorsunuz çiçek bahçesine, bir defa döküyorsunuz. Bir ay hiç uğramıyorsunuz oraya. Yani o suyun ona çok fazla faydası yok. Ama siz oraya bir damlama tesisi kurarsanız, yani belli aralıklarla o su çiçeklerin dibine tıp tıp tıp damlarsa, o ağaçlar ve çiçekler oradan çok daha fazla gıda alıyor, daha iyi besleniyor. Yani aslında işte o sizin söylediğiniz gibi Ramazan ayı bu manada bir kondisyon ayı. Kondisyonumuzu toparladıktan sonra bundan sonraki süreçlerde de o damlamayla az da olsa ibadetlerimiz, yani nafile ibadetler, farz ibadetler, vacip ibadetlerle sürekli hale geldiği zaman bir yıl boyunca gerçekten güzel bir kıvam kazanılmış olur diye düşünüyorum.
Hocam şimdi Ramazan'da işte Kur'an'dan bahsettik. Hakikaten açlığın getirdiği o manevi zevklerden bahsettik. Hocam normal zamanlarda açlık insana mesela gadap, kızgınlık verebilir. Bu ayda hocam herkes mülayimet sahibi oluyor. Hocam suç şey oranları düşüyor bütün İslam ülkelerinde. Bu da hocam bize yani Ramazan'ın böyle sosyal tarafını da gösteriyor.
Tabii Ramazan bir çevre sunuyor insana. Yani bir kendisi bir zaman çevresi olarak var zaten. Ama bir de sosyal çevre sunuyor. Yani Ramazan'da biliyoruz ki işte insanlar oruçlu, ibadet halinde, efendim işte mahyalar yanıyor, ışıklar her taraf ışıl ışıl aydınlanmış vaziyette ve Hazreti Peygamber'in birisi senin yolunu keser, sana canın sıkacak bir şey söylerse ben oruçluyum de emirleri kulağımızda. Hal böyle olunca yani öfkelenmek, kızmak vesaire falan daha zor hatırına geliyor. Aha, bunu bazen istifade edenler de oluyor, oruçluyum falan diyerek trafikte hoyratça davranlar ama onlar yanlış yapıyorlar. Yani tam tersine oruçlu olan kimsenin önden siz buyurun diye kardeşine öncelik tanıması orucunun bereketi bakımından daha anlamlı ve önemlidir. Yani ben oruçluyum, ben geçeyim değil, yok ben oruçluyum, siz buyurun, hak sizindir şeklindeki bir tevazu, bir tahammül, bir sabır oruçluya daha çok yarışır. Yani orucun böyle insanı terbiye eden bir özelliği de var. Yani o özellikleri hesaba katmak lazım.
Hocam şimdi Mevlana Hazretleri buyuruyor ki oruç diyor kula şahitlik eder. Bu kulun helal olan ekmeği yemedi, helal olan suyu içmedi. Ya Rabbi Ramazan dışında nasıl haram işler ki? Helalı bile senin için terk etti. Hocam bu da çok güzel bir şahitlik sanki. Ramazanımız şahit olacak bize inşallah.
Evet, şüphesiz. Yani aslında kendi ellerimizle şahitlik edecek. Allah Teala öyle diyor. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Yani biz o zaman kıyamet gününde onların ağızlarını mühürleriz. Onların elleri, ayakları şahitlik eder diyor. Yani yaptığımız hayır şeylerde, şer şeylerde şahitlik edecek. Dolayısıyla ibadetlerin de bir şahitliği muhakkak kesin olarak var. Çünkü biz bu dünyaya gelirken bir sözleşmeyle geldik. Bir söz vererek geldik Allah'a. Bir ahitle geldik. Resulü Rabbikum diye soruldu bize. Efendim biz de bela dedik. Yani ben senin Rabbiniz değil miyim ya Rabbimi sordu. Kalu belada. Biz de bela ya Rabbi. Evet dedik. İşte o orucumuz, namazımız, zekatımız, haccımız hepsi o eles bezminde verdiğimiz sözün şahitleridir, delilleridir. Yani onlar devreye girip ya Rabbi ben şahidim ki sana verdiği sözü oruçla tuttu diyecek oruç. Namaz sana verdiği sözü ya Rabbi bu kulun ibadet etti, secdeye vardı, rükûa vardı ve tuttu diyecek. Zekatla keza aynı şey. Yani o ibadetlerimizin her biri bizim kendi söylemlerimizden, ifadelerimizden öte kendi lisanlarınca Cenab-ı Hakk'a bizim adımıza şahitlik edeceklerini ifade ediyor Hazreti Mevlana. Çok güzel bir hüsnü talil aslında bu. Çok hoş bir şey. Hakikaten de öyle olacak inşallah. Çünkü ayette de eliye menahtimu diye başladığına göre Allah Teala Hazretleri yani eller, diller, ayaklar konuşacağı gibi ibadetler ve taatler de konuşacaktır. Yani Allah Teala aslında belki de bizi kıyamet gününde, ahirette bir enerji bedenle yaratacak belki. Çünkü o Abdurrazzak'ın Musannef'inde geçen bir hadis-i şerif var. Yani kişinin kabre konulduğu zaman eğer salih birisi ise baş ucunda güzel kokulu bir insanı göreceği, bir varlığı göreceği, sen kimsin diye sorduğunda ben senin güzel amellerinim, sana yoldaş olacağım, münkereyinin suallerine ben cevap vereceğim senin adına dediği. Keza eğer kötü olan bir kul ise onun da ayak ucunda son derece kerihül vec, kerihül manzar, yani çok kötü görüntülü, abusül vec bir adamın birinin zuhur edeceği ve sen kimsin diye ürkerek sorduğunda ben senin kötü amellerim diyeceği rivayeti bize yaptığımız iş ve amellerin bir enerji beden olarak karşımıza çıkacağı kıyamette, ahirette ve kabirde gerçeğini ifade ediyor. İnşallah bizim bu yaptıklarımızda Mevlana'nın söylediği gibi amellerimize ve inancımıza şahit olur.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Bu iftar sevincini bizimle paylaşmış oldunuz. Muhterem dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları, verdiğiniz infakları, bütün ibadetlerinizi kabul eylesin diyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.